Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Ehl-i sünnet vel cemaatin iman ve tevhid akidesi derslerimizde bugün uluhiyet tevhidine başlangıç yapacağız inşallah. Uluhiyet tevhidi, ibadet tevhidi veya kasıt ve talep tevhidi de denmiştir bu tevhid türüne. Kulların Allah'a ibadet ettiklerinde namaz, zekat, oruç, hac, kurban, adak, korku, ümit, tevekkül, rağbet, rehbet, yani rağbet yönelmek, rehbet çekinmek, korku, dua ve bundan başka ibadet çeşidinden olan fiillerde Allah'ı birleyerek bunları sadece Allah'a yönlendirmeleridir. Bunlardan herhangi bir şeyde Allah'tan başkasına yönelen müşriktir. El ilah, kalbin tam bir muhabbet, tazim, iclal ve saygı ile ibadetle kendisine yöneldiği varlıktır. İlah kelimesi, kalbin tam bir muhabbetle, tam bir tazimle, saygıyla, iclal ile, haşyet duyarak, ibadetle kendisine yöneldiği varlıktır. Biz la ilahe illallah kelimesini dile getirdiğimizde işte bu şekilde muhabbetin, tazimin, iclalinin, saygısının yönlendirileceği yegane zat Allah Azze ve Celle'dir. Onun dışında bunların yönlendirileceği bir ilah yoktur demiş oluyoruz. İbadet ise Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu gizli açık bütün söz ve amelleri içine alan bir kavramdır. Yani ibadet sadece namazla, hacla, oruçla veya zekatla sınırlı değil. Allah'ın sevip ve razı olduğu gizli açık, yani kişinin azalarıyla yerine getirip ortaya döktüğü veyahut kalbinde gizlediği türden olsun. Bütün söz ve amelleri, yani söz, fiil ve düşünce olarak kuldan sadır olan her şeyi kapsar ibadet kelimesi. İslam dinine girmek isteyen öncelikle iki şehadet kelimesini söyleyerek La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka ibadete layık bir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür demesi ve İslam dininden başka tüm dinlerden teberri ederek uzaklaşması, kalbiyle de Allah'ın birliğine inanması gerekir. Enfal suresi 38. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! O küfredenlere, eğer küfürlerine ve düşmanlıklarına son verirlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını, yok eğer devam ederlerse, geçmiş kavimlerin akıbetleri hakkında cereyan eden Allah'ın kanununun ibret almalar için önlerinden geçtiğini söyle. Yani geçmişte, geçmiş kavimlerin başından gelenler, başlarından geçenler, Allah Azze ve Celle'nin adetullahı olarak onların cezalandırılması sizin için bir örnektir. Ya bu küfürden dönersiniz ya da bu da benzeri sizin başınıza gelir tehdidi bildiriliyor Allah Azze ve Celle tarafından. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söylediklerinde canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak bunun hakkı yani samimiyetleri hususunda hesapları Allah'a aittir. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Talak suresinin 2-3. ayetlerinde Allah Azze ve Celle taate davet ediyor ve teşvik ediyor. Bekleme suresinin sonuna yaklaştıklarında onları ya güzellikle tutun yahut yine güzellikle onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bununla öğüt verilir. Kim Allah'tan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç hesap etmediği bir yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Şüphesiz Allah hükmünü yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Bakara 281. ayetinde de Allah'ın emrine muhalefet edenler sakındırılıyor. Allah'a isyan etmekten sakındırılıyor. Ey iman edenler, Allah'a döndürüleceğiniz ve haksızlık edilmeksizin herkese kazancının verileceği o hesap gününden korkun. La ilahe illallah diyen bir kimse bir davada bulunmuş oluyor, bir iddiada bulunmuş oluyor. Bunu diyen kimseye delilin var mı diye sorulduğunda bunun delili emre uymak, yasaklananlara son vermek, afetlere sabretmek ve kadere teslim olmaktır. İşte la ilahe illallah sözünün delili budur. Kişi kalbinde Allah'tan başka ilah tanımadığına ne yapıyor? Şahitlik ediyor. Diliyle bu şahitliği yerine getirir. İşte bunun delili, kalpte olanın doğru olduğunun, sadık olduğunun delili, kişinin Allah Azze ve Celle'nin, Resulünün emirlerine uyması, yasaklarından sakınması, afetlere, başa gelen musibetlere sabretmesi ve kadere teslim olmasıdır. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri, Allah'ın insanları yaratılış sebebi olan ibadetin sadece Allah'a halis kılması zaruretinden dolayı ibadet tevhidinde yoğunlaşmaya, buna özellikle önem göstermeye gayret göstermişlerdir, üzerinde durmuşlardır. Ta ki hak ibadeti başkasına yönelterek kullar sapmasınlar veya herhangi bir ibadet türünde Allah'tan başkasına yönelerek böylece şirke düşmesinler. Zira şirk bağışlanmaz bir günahtır. Nisa suresi 48. ayetinde Allah kendisine şirk koşulmayı asla affetmez. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Her kim Allah'a şirk koşarsa o çok büyük bir günah irtikab etmiş olur. İşte bu tevhid türü, yani uluhiyet tevhidi, rasullerin gönderilmesinin ve onlara kitaplar indirilmesinin sebebidir. İnsanlar bu tevhid türüyle muvahhid müminler ve kafir müşrikler olarak ikiye ayrılır. Muvahhid müminlere dünyada başarı, destek ve temkin, yani yerleştirilme, ahirette ise cennet ve kalıcı nimetler vardır. Kafir müşriklere ise dünyada aşağılık, alçaklık, zillet ve hüsran, ahirette ise ateş ve azabı can yakıcı olan cehennem vardır. Uluhiyet tevhidinin vacip olduğunun, mutlaka gerekli olduğunun delilleri pek çoktur. Bunlardan birisi Bakara suresi 21. ayetidir. Allah Azze ve Celle bu ayette mealen ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Belki böylece korunmuş olursunuz. Yani geçen hafta rububiyet tevhidini işlemiştik. Yani Rab kelimesinin kapsamına nelerin girdiğini. Neydi rububiyet tevhidi? Evet. Yaratan, rızık veren, öldüren, dirilten, kainatın tasarrufunu elinde tutan yegane varlık Allah Azze ve Celle'dir. Rububiyet tevhidi bu şekilde gerçekleşiyor dedik ve dedik ki bu konuda insanların bir ihtilafı olmamıştır. Yani Allah'tan başka bir Rab daha vardır diyen kimse olmamış veyahut Rabbi inkar eden olmamış. Ama ilahı inkar etmişler veyahut da ilah konusunda şirk koşmuşlar. İşte Allah Azze ve Celle bu ayette fıtratlarında olan rububiyeti kabul etme melekesini atıfta bulunarak sizi ve sizden öncekileri hiç yoktan yaratan Rabbinize kulluk edin diyor. Yani ibadeti o Rabbe yönlendirin. İbadet o Rabbin hakkıdır. Sizleri yoktan var eden, yaşatan, öldüren, işte rızkınızı veren, gökten yağmuru indiren, kainatın tasarrufunu elinde tutan Rab kimse, işte ibadeti sadece ona yönlendirin. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Husayn geldiği zaman, İmran bin Husayn'ın babası Husayn radıyallahu anh geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, söyle bakalım ey Husayn, senin kaç tane ilahın var? O da birisi gökte, altısı yerde, 7 tane diyor. Gökte olan Rab olarak kabul etti Allah Azze ve Celle. İlah dedikleri ise, yani Allah da ilahtır ama ilahlıkta bir değildir Allah Azze ve Celle müşriklere göre. ilahlıkta bir değildir. Allah sadece Rablik sıfatında birdir. Yani Allah sadece yaratma sıfatında, rızık verme sıfatında, yağmuru indirme, işte kainatın idaresini elinde tutma, bu gibi sıfatlarında birdir. Ama ilahlıkta, yani ibadetin yönlendirileceği varlıklar olarak Allah Azze ve Celle'ye de yönlendirebilirsin. Allah'tan başka falan salihlere, meleklere veya cinlere, peygamberlere, bunlar gibi varlıklara da ibadet edilebileceğini, bunlara da saygı duyulabileceğini, onlardan da korkulabileceğini, onların da sevilebileceğini iddia ettikleri için müşrikler şirki uluhiyette işlemiş oluyorlardı. İşte Husayn da diyor ki, biri gökte, altısı yerde, yedi tane ilahım var diyordu. Yani Allah yedi tanedir demiyordu. Veya Rab yedi tanedir demiyordu. Rab bir tane ama yedi tane ilahım var diyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, peki diyor, başın sıkıştığında hangisinden yardım istersin? Göktekinden diyor. Zorda kaldığında seni kurtaran hangisidir? Gökteki diyor. Bunları sayıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Şunu, şu olduğu zaman sana destek olan, şöyle şöyle yaptığın zaman seni kurtaran kimdir? Hep gökteki diyor. O halde diyor, senin şu yerdekilerle işin yok diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kaldır, at bunlara itikadını. Husayn böylelikle ne yapıyor? Tevhidi kabul etmiş oluyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin şu ayette ifade ettiği şey de bu. Sizi ve sizden öncekileri yoktan var eden Rabbinize kulluk edin. Yani kulluk ediyorsunuz, kulluğu sadece ona yönlendirin. Kulluğu hak eden sadece sizi yoktan var eden Rabbinizdir. Böyle olmayana kulluk sakın yönlendirmeyin. Böylece şirk koşmuş olursunuz. İkaz var bu ayette. Yine bu naklettiğimiz bu hadisi, yani Husayn hadisini Taberani, Tarihül Kebir'de Bukhari rivayet etmişlerdir. Bu hadis Tirmizi'de de gelir ve Allah Azze ve Celle'nin semada oluşunun delillerinden birisidir. Aynı zamanda. Nahl suresi 36. ayetinde biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve şeytandan da tağuttan da sakınmaları için bir peygamber gönderdik. Bu ümmetlerden bir kısmına Allah hidayet etmiş, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Nitekim yeryüzünde bir dolaşın da peygamberleri yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Bu ayette yine peygamberlerin gönderiliş gayelerini net bir şekilde bildiren ayetlerden birisidir. Nahl 36. ayeti. Her ümmete demek ki Allah'a, sadece Allah'a ibadet etmeleri, yani ne ibadet etmeden, ibadet etmeksizin yaşamaları, ne de ibadet ettiklerinde başkasına yönelmeleri. Hem ibadet edeceksin, hem de ibadetinde sadece Allah'a yönlendireceksin. Bununla emrettiğini ve şeytandan, tağuttan, Allah'a ibadetten, Allah'a kulluktan alıkoyan ne varsa onu da reddetmeleri, ondan sakınmaları için peygamberler gönderilmiş. Böyle yapmadıkları takdirde inkar edenlerin, peygamberleri yalanlayanların da bir takım akıbetlere, cezalara uğradıklarını Allah Azze ve Celle böylelikle bildirmiş oluyor. Diğer bir bu konudaki delil olan ayetlerden birisi Enbiya suresi 25. ayetidir. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani her peygambere böyle vahyedilmiş olması o peygamberlerin de ümmetlerine bu tebliği Allah Azze ve Celle adına yapmalarını gerektiriyor. Peygamberler bu uyarıyı yapmışlardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyuruyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e elçi olarak davet etmek üzere gönderilirken ona şöyle buyuruyor. Şüphesiz sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin şeylerin ilki Allah'a ibadet olsun. Bunu anladıkları zaman ehli kitap bir kavme gidiyor olması onların hali hazırda ibadet ettiklerini fakat bu ibadeti sadece Allah'a yönlendirmelerini emret onlara diyor. Bunu anladıkları zaman onlara bir gün ve bir gecede Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu yaptıkları zaman Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını haber ver, zenginlerinden alıp fakirlerine dağıt. Sana itaat ettiklerinde malların en değerli olanlarını almaktan sakın. Hatta hadis biraz daha devam ediyor. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü mazlumun bedduasıyla Allah Azze ve Celle arasında perde hicap yoktur. Zekat alırken en iyilerinden değil, orta halilerinden al diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu uyarıyor. Yine Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen diğer bir rivayette, biliyor musun Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir diye sormuştu. Allah ve Resul daha iyi bilir dedi. Şöyle buyurdu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet edip hiçbir şeyi ona şirk koşmamalarıdır. Bir süre geçtikten sonra ey Muaz dedi, ben de buyur dedim. Dedi ki, biliyor musun bunu yaptıkları zaman, bunu yerine getirdikleri zaman kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resul daha iyi bilir dedim. Şöyle buyurdu. Onlara azap etmemesidir. Şayet kullar Allah'ın hakkını eda ederlerse, yani Allah'a ibadet ederlerse ve bu ibadetlerinde hiçbir şeyi ona ortak koşmazlarsa Allah Azze ve Celle de onlara azap etmemeyi üzerine almıştır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet eder yine. Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidinin gereğidir. Yani Rab olarak Allah'ı birlemek bu uluhiyet tevhidini gerektirir. Zira yalnız Allah'a kul olup ona hiçbir şeyi şirk koşmayan, nefsinde kendisini yoktan var eden, nimetlerle kendisini yetiştiren, zarar ve fayda vermeye, öldürme ve hayat verme gücüne sahip olan ilahına ibadet etmeye itikad etmiştir. Bu yüzden Allah müşrikleri zarar ve fayda vermeye, öldürmeye ve diriltmeye güçleri olmayan putlara ibadet etmeleri sebebiyle kınamış ve şöyle buyurmuştur. Nahl 73. ayeti. Ve Allah'ı bırakıp göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve sahip olmaya da güçleri bulunmayan şeylere mi ibadet ediyorlar? Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti tasavvuf maskesi altında şirk koşanların da şirkinin ne kadar batıl olduğunu bildiren ayetlerden birisi. Ne diyor? Allah'ı bırakıp göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahibi olmayan. Şimdi yalvarılan şeyhler için makam belirliyor bu kimseler ve bunların bir takım faydalara ve zararlara malik olduklarını iddia ediyorlar. Allah Azze ve Celle bu ayetle bunu reddediyor. Onlar kendileri için bir rızka sahip değil diyor. Yani bu şeyhler, kendilerine şirk koşulan, ibadet edilen, yardım istenilen şeyhler kendileri için bir rızka sahip değil. Ve sahip olmayan da güçleri bulunmayan. Yani bu ister taştan olsun, ister insandan, ister hayvandan olsun fark etmez. Bu Allah'ın dışında tapılan ne varsa hepsini, ibadeti Allah Azze ve Celle kesin bir şekilde reddediyor. Yine Maide 76. ayetinde, ey Muhammed de ki, Allah'tan başka size ne zararı dokunacak ve ne de fayda verecek hiçbir güce sahip olmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Hakkıyla işten, hakkıyla bilen asıl Allah'tır. O zamanki müşrikler, peygamberlerin bu davetlerine muhatap olan müşrikler, kendilerine ibadet ettikleri putlarına, salihlere veya meleklere, ibadet ettikleri ne varsa, edindikleri ilahlara bu yetkileri vermemişlerdi. Yani onlar fayda ve zarar verecek güce sahiptirler diye böyle bir iddiaları yoktu. Ama şimdikiler daha da beter bir iddiada bulunuyorlar. Tasavvufçular veya tasavvufçuları taklit ederek mahluklardan yardım isteyenler, ölülerden olsun veyahut papazlardan olsun, kabirlerden olsun, hayatta olan kahinlerden olsun yardım isteyenler, onlara fayda ve zarar verme yetkisini veriyorlar. Böyle bir yetkiye inanıyorlar. Hatta kitaplarında ne derler? Veli kainatta tasarruf eder. Hatta diyor öldüğü zaman kınından sıyrılmış bir kılıç gibi olur. Tasarrufu daha da keskinleşir diyorlar. biraz daha amiyane kesim, yani tasavvufun böyle okumuş kesimi değil de okumamış kesimi de şu şekilde itikad eder. Şayet bir veliye, bir Allah dostuna yamuk bakarsan, onu üzecek bir şey yaparsan ne yapar? O seni çarpar. Onların gönlünü hoş edersen sana şöyle şöyle yardımlarda bulunur. Medet istersen nerede olursan ol yardımına yetişir derler. İşte bu Mekkeli müşriklerin dahi sahibi olmadığı aptalca bir inançtır. İbrahim Aleyhisselam'ın muhatap olduğu müşriklerin dahi böyle bir inancı yoktu. Allah Azze ve Celle haber veriyor bunu. Allah Azze ve Celle onlara İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle dediğini bildiriyor. Siz, size hiçbir zarar ve faydası dokunmayan bu şeylere mi kulluk ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz dediğinde onlar buna bir cevap veremediler de şunu dediler. Lakin biz atalarımızı bu yolda bulduk. Bunu terk edemeyiz. Yani onlar atalara uymak adına ne yapıyorlardı? Bu ibadetlerine, Allah dışındaki varlıklara ibadetlerine devam ediyorlardı. Onların fayda veya zarar verdiğine inanmıyorlardı. Bu sebepledir ki Allah Azze ve Celle iki yerde müşriklerin şu durumuna haber veriyor. Onları diyor denizde dalgalar boğulacak hale gelince ibadeti sadece Allah'a has kılarak yalvarırlar. Karaya kavuştukları zamanda, Allah onları kurtardığı zamanda hemen şirklerine dönerler diyor. Bunu neden yapıyor bu insanlar? Şayet kurtaracağına inansaydı denizdeyken de ne yapardı? Onlardan isterdi boğulurken. Ama günümüzde tam tersi bir hale gelmiş. İnsanlar kabirde yatanlara veyahut veli olarak inandığı kimselere hatta buna gün de tayin etmişlerdir. Haftanın şu günü, pazartesi günü şu yöne, salı günleri bu yöne, çarşamba günü şu yöne dönerek medet ya bilmem ne diyeceksin. Çünkü o gün o yönde olur, şu gün şu yönde olur diye ne yapmışlar? Böyle bir hurafeler ülkesi kurmuşlar. Başka bu ülkeye gavslar, kutuplar...
He? Başka şekiller yok mu? Kişilerden dünyada olsun, Türkiye'de olsun. Hepsini söyleyeyim. Hepsi de...
Nasıl yani?
Hepsini demedi canım. Hepsini demiyor.
Şimdi... Şimdi hepsi değil tabii ki. Bu mesela Molla Cami'nin Nefatul Üns adlı kitabı bütün sufiler tarafından benimsenir. Yani hiçbir tasavvuf mensubu göremezsiniz ki Molla Cami'nin bu kitabı sapıklık kitabıdır, yırtın gitsin. Bunu söylemeye cesaret edemez. İçinde bir sürü sapıklıklar olmasına rağmen. Bu ne demek? Zımnen kabulü demektir bütün tasavvufçular tarafından. Biz öyle yapmıyoruz ama o öyle yapan da velidir diyor şimdi. Adam oraya Arabi ayın günlerini tek tek yazmış. Arabi ayın 1., 3., 7., 8., 25. günlerinde şu yönde, Arabi ayın falan falan falan günlerinde bu yöndedir gavslar diyor. O yöne doğru dönüp de seslenirsen onlar sana yetişir diyor. Yani bu kadar nokta tayini yapmış adam her gün için. Bu hurafeler ülkesi, hayaller dünyasında böyle yardımcılar edinmişler ve bunların tasarruf ettiğine ne yapmışlar? İnanmışlar. Hatta deprem olurken medet ya seyda diye seslenebilmişlerdir.
Şeytanın bu şeylerde yerleşmesi olabiliyor mu uzay gibi?
Tabii şimdi şeytan bu tip amelleri süslüyor. Mesela adam gidiyor şeye, bir tane kabir gösteriyorlardı. Kabrin duvarına, türbesinin duvarına taşı koyuyorlar. Taş orada duruyor. Ha, demek ki bunda bir takım olağanüstülükler var diyor. Buna inanıyor.
Veya işte ünlü meşhur kişi yetiştiği Hamza diyor ve orada kurtuluyor. Onun yetiştiğine de inanıyor yani. Şeytan orada yardım ediyor.
Şimdi biz orasını bilemiyoruz. Allah'ın kurtarmasını bile bazen bunlara atfediyorlar. Ne şekilde olduğunu biz tam olarak bilmiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle bunların sapıklığını artırmak için bunlara müsaade ediyor. Şimdi demek ki Mekke müşrikleriyle, daha önceki müşriklerle günümüzde koşulan şirk arasında da böyle bir bilgisizlik var. Diğer taraftan günümüzdeki şirk koşan insanlar ne diyorlar? Biz onlara ibadet etmiyoruz diyorlar. Bu da ibadet konusundaki cahilliklerinden kaynaklanıyor. Bu cehalet sebebiyle onları, günümüzdekileri Mekke müşrikleriyle aynı kefeye koymuyoruz. Mekke müşrikleri la ilahe illallah demiyorlardı. Biliyorlardı çünkü la ilahe illallah dediklerinde kendi yaptıkları fiillerin batıl olduğunu ifade etmiş olurlardı. Bunun farkındaydılar. İlah kelimesinin ne olduğunu biliyorlardı. İbadet kelimesinin ne anlama geldiğini biliyorlardı. Ve bu la ilahe illallah sözüne ne yapmadılar? Yanaşmadılar. Günümüzdekiler ise la ilahe illallah demekle ne yapıyorlar? İslam dışı bütün dinlerden teberrü ediyorlar. Biz İslam'a mensup olduk. Bizim inandığımız bu din, gittiğimiz bu yol Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah katından getirdikleridir diye inanıyorlar. Dolayısıyla zayıf hadislere itimat etmeleri sebebiyle ve bu dinde hoca olarak edindikleri, şeyh olarak edindikleri kimselere karşı onların dindarlıklarına olan itimatlarından dolayı bu kimselerin şirk koşabileceğini ne yapmıyorlar? Akıllarına getirmiyorlar. Yahu diyorlar Ahmet el-Rufai gibi bir insan şirk koşabilir mi? Şah-ı Nakşibend gibi bir insan şirk koşabilir mi? Yani bu şirk olsa onun kitabında böyle demez. Bu şirk olsa Celaleddin Rumi'nin kitabında böyle demez diyorlar. Bunun gibi batıl şeylerle sapıklıkları artıyor. Aynı şekilde dedik ki uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidinin bir gereğidir. Yani bir kimse madem ki yaratıcı olarak Allah'ı birliyor, rızık verici olarak ve diğer bütün rububiyet sıfatlarında Allah Azze ve Celle'yi birliyor, mutlaka ve mutlaka ibadette de Allah'ı, yani uluhiyette de Allah'ı birlemesi gerekir. Bu da ancak tam bir muhabbetin sadece Allah'a, tam bir korkunun sadece Allah'a, tazimin sadece Allah'a yönlendirilmesiyle, duanın ve bütün ibadet çeşitlerinin Allah'a yönlendirilmesiyle gerçekleşir. Bu ibadet çeşitlerine Allah izin verirse önümüzdeki hafta gireceğiz. Yani kişi ne yaptığı zaman şirk koşmuş olur, ne yaptığı zaman şirk koşmuş olmaz. Şimdi isim ve sıfat tevhidi de bunun gereklerindendir. Daha sonra isim ve sıfat tevhidi babına geldiğimizde uluhiyet ve rububiyet tevhidiyle alakasını, arasındaki bağlantıyı daha net bir şekilde göreceğiz. İbadetini Allah Azze ve Celle'ye halis kılan kulun, onu bütün isim ve sıfatlarını da Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında bildirdiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ispat ettiği şekilde tahrifsiz, yani manasını ve lafzını değiştirmeden, bozmadan, tatilsiz, yani iptal etmeksizin, ne lafzını ne manasını iptal etmeksizin, tekyifsiz, yani keyfiyet belirlemeden, şu şekildedir demeden ve temsilsiz, yani mahlukatında Allah'ın şu sıfatının aynısı vardır demeksizin veyahut benzetmeksizin. Bu şekilde kabul etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle Şura Suresi 11. ayetinde onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla iştendir, hakkıyla görendir buyuruyor. Böylece tevhidin bütün türlerinin birbirinden ayrılmaksızın mutlaka gerekli olduğu anlaşılmış oluyor. İbadet, la ilahe illallah kelimesinin anlaşılması için, kulun Müslümanlığının yerine gelmesi için bilinmesi gereken hususlardan birisi. İbadetin kabulünün de Allah katında kabul edilmesinin şartları vardır. İbadetten maksat, onun mabud subhanehu ve teala tarafından, yani Allah Azze ve Celle tarafından kabul edilmesi ve ibadet edenin bu ibadetinin mükafatını, karşılığını almasıdır. Kulun Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için işlediği her amelde Allah tarafından kabul görmesi için iki şart vardır. Bu iki şart, ameli Allah Azze ve Celle için halis kılmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Bu ikisi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah tevhid kelimesinin anlamıdır. Birincisi ibadeti sadece Allah'a ihlasla yapmak, ikincisi ise sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyarak yapmaktır. Bu amelleri işlediğinde, yani emirlerini yerine getirip yasakları terk ettiğinde bunlar senden ihlaslı olmadığın sürece kabul edilmez. Söz amel olmadan kabul edilmez. Amel de ihlas ve sünnete uygunluk olmadan kabul edilmez. zikrettiğimiz bütün oruçları, kurbanlar, ibadetler, namazlar, zikirler ve buna benzer ibadetler ancak tevbeden, kalp temizliğinden sonra ve ameli Allah'a halis kılıp gösteriş ve duyurmayı terk etmek suretiyle kabul edilir. Yani ihlas ve amelin doğru olması olmazsa olmaz iki şart. Sadece Allah için yapacaksın. Gösteriş, riya, sum'a yani duyurma. Bunlardan o ameli koruyacaksın. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl öğretmişse o şekilde yerine getireceksin. Bunlar olmazsa bir kimse dört dörtlük ihlas sahibi olsa, samimi olsa yaptığı fiilde iki secde arasında veyahut da intikal tekbirlerinde ellerini kaldırmasa. Bu konudaki hadisleri bilmesine rağmen. Bu Allah Resulüne uymamıştır. Bu amel Allah Azze ve Celle katında kabul edilmez. Bu yüzden selefimiz, Allah onlara rahmet etsin, bir kimse yanında namaz kılarken, mesela Ali İbn-i Medini yanında birisinin, kendisinden hadis yazanlardan birisinin namaz kıldığını görüyor. Namazını bitirince ona diyor ki, sen diyor, bizim İbn-i Uyeyne'den, onun Zühri'den, onun Salim'den, onun da babası İbn-i Ömer'den rivayet ettiği, Allah Resulü her iniş ve kalkışta ellerini kaldırırdı, hadisini yazmadın mı bizden diyor. O da evet yazdım diyor. Peki sen Allah Azze ve Celle sana bu hadisi bilmene rağmen bu ameli terk etmenden dolayı onunla bu halde karşılaştığında ne cevap vereceksin diyor. Bir başkası Ebu Bekir el Cüzecani, birisinin onun bir hadis meclisindeyken birisi geliyor ve onu çağırıyor. Ey Ebu Abbas bu tarafa gel diyor. O da ben diyor bir ikindi namazını kılayım ondan sonra geleyim diyor. Adam gidiyor namazı kılıyor. Namazı kıldıktan sonra diyor ki ona, sen diyor neden ellerini kaldırmıyorsun? Şunu iyi bil ki bu bizim şiarımızdır. Ya bu ellerini kaldıracaksın ya da bir daha bizimle arkadaşlık etme diyor. Yani selef bu konuda bu kadar net iken ne yapmışlar? Sırf bu sünnetlerin kaybolmaması için, namazın Allah katında geçerli olmasının kaybolmaması için ellerinden geleni yapmışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilenler ne varsa onları yapmışlar. Aktarmışlar, uyarmışlar. Üzerine düşen uyar göreni yapmışlar. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki namazı benden nasıl görüyorsanız öylece kılın. Bu bir emirdir. Namaz hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşan bir hadis olmasına rağmen bir kimse bunu amel etmezse ne olur? Emir var. Ha, biz orada net olarak işte senin namazın kabul olmaz demekten biraz ürküyoruz ama işin hakikati budur. İhlasın kadar peygambere de uymak zorundasın.
Peygamberimizin bu yönde bir hadisi varsa namazının olmadığı
yani kabul olmaz diye şey yapabiliyor mu böyle? Niye böyle yani? Allah bilir öyle ya.
Şimdi genel esas olarak şunu iyi bilmek lazım. Bir kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini bile bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı kendisinden görüldüğü şekilde kılınmasını emrettiğini bilmesine rağmen ve bu sünnette sabit olmasına rağmen ona muhalefet ediyorsa o kimsenin namazın kabul olduğunu kim söyleyebilir? Diyoruz ki iki şart var. İsterse çok ihlaslı olsun yaptığı amelinde. Çok ihlaslı bir Hanefi olsun mesela.
Ama şimdi bazıları Allah'ın farz ettiği şeyi kılıyor. Bazıları da peygamberin sünnetlerini kılmıyor. Sadece farz kılıyor.
Ha, şimdi şey diyorsun. Nafile sünnetleri kılmıyor. İsteyen kılar, isteyen kılmaz.
Öyleleri de var yani.
Yani sünnete uygun olan budur. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim günde 12 rekat nafile namazı kılarsa, işte sabahın önünde 2, öğleden önünde 4, sonra 2, akşamdan sonra 2, yastan sonra 2. Bu 12 rekat namazı kim kılarsa Allah ona cennette bir ev bina eder diyor. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam teşvik ediyor sadece. Ama farz namazı kılarken bir kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bile bile bunu terk ediyorsa bu kimsenin Allah katında bir alacağı yoktur.
Nafile namazda Peygamberimiz diyor ya hani bir kos var diyor, vaat ediyor ya.
O emir değil, tavsiyedir.
Tavsiye ediyor yani. O nafile namazlar kılınmayan farz namazların yerine
geçer mi? Şimdi nafile namazın farz namaz yerine geçmesi şöyle. Yerine geçmez tam anlamıyla. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kulun kabrinde ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Namazı eksikse nafilelerine bakın denilir. Yani bir kimse namazı farzını kılarken, farz olan namazı kılarken ne yapmıştır? Rükünlerinde eksiklik yapmıştır. Evet. Mesela tadil-i erkanda veyahut huşusunda veyahut işte el kaldırmasında olsun. Kıraatın olabilir. Çeşitli eksiklikleri vardır. Bu kimsenin nafilelerine bakılır. Nafilelerinde bunu tamamlayan bir şey varsa tamamlanır. Şayet tamamlanmazsa diğer amellerine hiç bakılmadan ateşe sürülür diyor. Nafile namazların yani revatip sünnetlerin, devam edilen müekked sünnetlerin bu yönlü bir faydası da var ayrıca. Yani her bakımdan kulu Allah'a yakınlaştırır. Allah'a farzlar kadar hiçbir şeyle kul ne yapamaz? Yaklaşamaz.
O zaman
nafilelerle de Allah Azze ve Celle'ye yakınlığını artırır. Ta ki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ben onun gören gözü, işten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor.
O zaman koş düşüyor mu o zaman?
Nasıl? Nafile kılmayan.
Tamamlandığı
zaman yok. Yok. O vaat devam ediyor.
Allah'tan gelen bir
şey. Sen burada yanlış bir değerlendirme yapsan. Burayı bir dinleyin. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne emrediyorsa ister Kur'an'dan emretsin, ister kendi hadisinden yani Cibril'in kendisine indirdiği şeylerden, Kur'an dışında indirdiklerinden emretsin fark etmez. Peygamber neyi emrediyorsa o farzdır. Mutlaka yerine getirilmesi zorundadır. Neyi tavsiye ediyorsa o müstehaptır. Onu işleyen sevap kazanır, terk eden günahkar olmaz.
Evet.
Neyi de serbest kılmışsa o da mübahtır.
Ya ben de öyle biliyorum. Zaten peygamber Allah tarafından şey yaparak konuşuyor.
Vahiy ile konuşur,
yani,
evet.
Kendi kafasına değil yani. Allah tarafından gelen şeylerle. Sünneti de ona göre, namazı da ona göre, abdesti de ona göre şey yapıyor yani uyguluyor. Uygulamayı ondan görüyor. Ama bazı insanlar diyorum yani sünneti kılmıyor. Sünneti,
kılmayabilir.
Yani, bazısı da farzı kılıyor. Farzı kılıyor. Başka bir şey yapmıyor. Nafile mafile hiçbir şey yok.
Tamam.
Bunun günahını Allah bilir.
Bunun günah falan yok bunun. Buna günah işledi diyemez.
Diyemiyor değil mi ona?
Günah işlememiştir ki.
Sadece Allah'a olan.
Yani bu kimse sünneti terk etmiş değil. Anlatabildim mi? Emir olanlar farzdır. Mesela şuraya girdik değil mi? Kim iki rekat tahiyye namazı kılmadan oturmuşsa o kimse günahkardır. Çünkü bu emirdir. Farzdır yani bu. Farz olan bir nafile namaz. Yani nafile kelimesi dilersen kılarsın, dilersen kılmazsın anlamında değil. Nafile demek bu beş vakit namaza ek olan. Aslı bununki Arapça asıl tatavvu kelimesidir. Tatavvuan. Fazladan olarak kılması kişinin. Bu yüzden bak mesela delil ne? Bir kimse sünnetleri kılmasa ona hiçbir günah yoktur dedik. Bunun delili ne? Ubeydullah, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ta gelen rivayette ne diyor? Bir bedevi geldi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü, Allah neyi farz kılmıştır? Bana bunları bildir diyor. Evet. Günde diyor 5 vakit farz namazı bildiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece farzlarını sayıyor. 4 rekat öğlen, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam, 4 rekat yatsı, 2 rekat da sabah diyor. Ancak diyor kendin kılmak istersen tatavvu olarak onu sen bilirsin diyor. Ve adam giderken diyor ki, bunun yanı sıra Ramazan orucunu.
Sünnet mi?
Tabii sünnet. Nafile dediğimiz namazlar. Bunun yanı sıra farz Ramazan orucunu falan bildiriyor. Bunların hepsini söyledikten sonra diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben diyor ne eksik yaparım ne de bir rekat fazla yaparım bunları diyor. Orucu diyor Ramazan ayı dışında ne bir gün fazladan tutarım ne de bir gün eksik tutarım diyor. Haccı da diyor ömrümde bir kere yaparım. Fazla da yapmam diyor. Çekiyor gidiyor. Arkasından Allah Resulü diyor ki şayet dediğini yaparsa bu adam kurtuldu diyor. Demek ki farzlar yetiyormuş kula. Diğer bir yanlış anlayış bu sünnet namazları da farz gibi telakki etmeleri insanların. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Bunu açık bırakmış. Dileyen yapar, dileyen yapmaz. Cennette bir ev isteyen bunlara devam eder. veyahut nafilelerle farzındaki eksiklerin tamamlanmasını isteyen bunlara devam eder. Veyahut Allah Azze ve Celle'ye yakınlığını artırmak isteyen bunlara devam eder. İmanını artırır yani bunları işlemek. Ama yapmazsa o başka. Fakat namazın içindeki fiillere gelince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim benim namaz kıldığım gibi benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde kılın diyor. Yani bu bir emir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin emirleri farzlık ifade eder. Tavsiyeleri müstehaplık. Şimdi konumuza bir devam edelim de sonra sorular meydana gelirse kafanızda onları gidermeye çalışırız inşallah. Sum'a, biz az önce dedik ki bu verdiğimiz örnek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak mutlaka gerekli dedik. Yine bir kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dört dörtlük uyan bir namaz kılar. Yani namaz örnek veriyoruz. Diğer ibadetler için de geçerli. Dört dörtlük ne yapıyor? Bütün rükünleri yerine getiriyor. Ama kalbinde ihlas yoksa, riya varsa veyahut da namazı kıldı, ihlasla da kıldı. Sonra gitti ne yaptı? Bunu duyurdu.
Ya,
bundan işte, bir şey yok. Hac yapıyor adam. Birisinde misafir oluyor. Tamam mı? Eski zahitlerden birisi. Hac ziyareti yapıyor yani. Adam hacdan gelmiş. Onu bir ziyaret edeyim diye gidiyor. İşte ona şey veriyor. Zemzem falan ikram ediyor. O ev sahibi olan, hac yapmış olan adam diyor ki, içeri sesleniyor. Hanım diyor. Bu tabak diyor, ilk seferdeki hacda getirdiğim tabak mı, ikincideki mi diyor. Bunun üzerine o zahit diyor ki, senin diyor iki haccın da iptal oldu diyor. Senin iki haccın da iptal oldu diyor. Yani mesela o insan ne yapıyor? Onun nafile bir ibadetini bilmiyor. Onu farz bir haccı eda etmiş zannediyor. Bu ikinci olduğunu ima etmek için hemen bu ilk seferdeki hacda getirdiğim mi, ikincideki mi diyor. Duyuruyor. Bu duyurma sebebiyle senin amelin iptal oldu diyor bu zatta. Yani sum'a amelin işlenmesinden sonra da demek ki meydana gelebiliyormuş. Duyurmayla ne yapıyor insan? Onu iptal ediyor.
Adam camiye gidiyor, dükkana kapatıyor, namazdayım diye yazıyor oraya. O zaman namaz kabul olmuyor mu?
Şimdi biz insanların kalbindekini açıkça bilemiyoruz.
Mesela yani.
Yani biz bilemiyoruz ama her birerimiz, yani ferden fert biz kendi kalbimizi biliriz değil mi? Eğer biz işin hakikatinin böyle olduğunu biliyorsak neye dikkat etmeliyiz? Birincisi amele başlamadan önce niyetin sağlam tutulması. İkincisi ameli işlerken niyetin sağlam tutulması. Üçüncüsü amelin işlendikten sonra ölünceye kadar korunmaz. Hani bir fıkra anlatırlar. Adam birisi çok güzel namaz kılıyormuş. Yanındaki demiş ki bunu görenlerden birisi diğer arkadaşına. Ya demiş şuna bak bu arkadaş demiş çok ihlaslı. Bak ne kadar güzel namaz kılıyor demiş. Adam namazdayken bozmuş hemen ben aynı zamanda oruçluyum demiş. Yani bu fıkrada olduğu gibi insanın şeytan ne yapıyor? Dürtüklüyor her zaman için. Yani insanlar tarafından bilinmeyen amelini insanlara duyurtarak iptal etmek istiyor. Bu sebeple ölünceye kadar geçmişte de işlediğimiz amellerin muhafazası için sorumluyuz. Beyyine suresinin 5. ayetinde oysa onlar dini sadece Allah'a has kılarak ve doğruya yönelerek Allah'a ibadet etmekten, namazı dosdoğru kılmaktan, zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Bu söylediğimiz iki şeye birden delalet ediyor bu ayet. Zümer suresi 3. ayetinde bilesiniz ki halis din Allah'ındır. Yani din Allah Azze ve Celle'ye has kılınmak zorundadır. Bütün ibadetleriyle birlikte. Sa'd bin Cübeyr şöyle dedi. İhlas kulun amelini ve dinini Allah için halis kılması, dininde Allah'a şirk koşmaması ve hiç kimseye karşı işlediği amelde gösteriş yapmamasıdır. Fudayl bin İyad da rahimullah ihlası şöyle tarif eder. İnsanların görmesinden çekinip ameli bırakmak riyadır. İnsanların beğenmesi için amel etmek şirktir. İhlas ise bunlardan dolayı Allah'ın sana ceza vermesinden korkmandır. Tekrar edelim bu sözü. Oldukça önemli çünkü insan hayatında sürekli karşılaştığı durumlardır. İnsanların görmesinden çekinip ameli terk etmek riyadır. İnsanlar görecek diye.
Orada bir korku mu oluyor o zaman yani? Yani neye görecek insanlardan?
Gösteriş
amacıyla.
Gösteriş olur deyip ameli terk ediyor.
Mesela düşün şimdi. Bunun örneklerini çok yaşadık dedik ya. Yani insanlar yaşar sürekli. Adam gidiyor bir yere. Namaz kılsa kınayacaklar. Veyahut da o anda kalbinde ne yapıyor? Başka bir şey oluşuyor. Namaz kıldığı zaman veyahut da başka bir ibadet yaptığı zaman insanların görmesinden çekiniyor, ne yapıyor? Farz olan bir şey terk ediyor. Bu şirke götürür insanı. Amelin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği, insanlar beğenmesi için amel etmek şirktir. Yani amelinde Allah Azze ve Celle'yi değil de insanların beğenmesini ne yapıyorsun? Gözetiyorsun. Böylelikle Allah'a o ibadetinde ortak koşmuş oluyoruz. Bu ikisinden kurtulmak ise, bu ikisinden dolayı endişe duymak ise ihlastır diyor. Allah Azze ve Celle'den korkmak bu noktada ihlastır. Hasan el-Basri diyor ki, şeytan diyor seni amelden alıkoymak için nedir? Sen riyakarsın der diyor. Şeytan sana böyle bir telkinde bulunursa sen onun inadına amelini uzat diyor. Mesela selefin bu konudaki tecrübeleri bunu gösteriyor. Şeytan demek ki bazen sen riya yapıyorsun, gösteriş yapıyorsun diyerek insanı amelden alıkoymak istermiş. İnsanın farz namazlarda riya endişesiyle bunları terk etmesi farz ibadetlerde söz konusu değildir. Çoklarından duyduk. Adam diyor ki, ya diyor şu camiye gidenler yok mu diyor. Camide cemaatte kılanlar diyor. Hep diyor riyakar bunlar diyor. Bunlar hep gösterişin kılıyor diyor. Ben diyor gizlice diyor evimde diyor kimse görmeden ihlasça kılıyorum diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle cemaatle namazı farz kılmıştır. Ve nafile namazları da evde kılmayı emretmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani zorunlu bir şeyin olmadıkça, bir işin olmadıkça mescitte kılma bunları, evinizde pay ayırın, nafileleri evinizde kılın. Çünkü kulun en faziletli ibadeti farz namazlardan sonra evinde kıldığı nafilelerdir diyor.
Evlerinizi kabirlere çevirmeyiz.
Evet. Bunlar gibi. Farzlarda riya endişesi demek ki amelden alıkoymamalı. Ama riyayla da mücadele etmek zorundasın, o ayrı mesele. Her ibadet eden irfan sahibinin bütün hallerinde, gösterişten, ibadetlerinde halkı görmekten ve kendini beğenmekten sakınması gerekir. Çünkü nefis habistir ve nefis azgınlık, sapıklık, kötü duyguların, lezzetlerin kaynağı olup kul ile Hak Azze ve Celle arasında bir engeldir. Adam tutuyor diyor ki insanlar arasında diyor fitne çıkarmamak için onlar nasıl namaz kılıyorsa siz de öyle namaz kılın. Yalnız kaldığınız zaman da evde de siz sünnete uygun kılabilirsiniz diyor. Kim bu şekilde hareket ederse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine en büyük ihaneti yapmıştır. Ve sünnetin terkinden dolayı insanların hepsinin de günahını yüklenmiş olur. İnsanların o sünnetin terkinden dolayı günahını yüklenmiş olur. Katkıda bulunmuş olur. O sünnetin yok olmasına katkıda bulunmuş olur. Bildiğin bir sünneti ki namazda böyle bir lüksün yok dedik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emrediyor bunu. Yani yapsam da olur, yapmasam da olur gibi bir şey diyemez. Kim bunu diyorsa o ancak cahilliğinden diyor.
Şimdi hocam bazen gidiyoruz camilere. Zaman şu anda kıldığımız gibi namazımız.
Evet.
Zaman imam o şey değil.
İmam orada sen imamdan mesul değilsin. Sen kendinden mesulsün. Sen o sünneti biliyorsan onunla amel etmek zorundasın.
Diğer hadis geliyor aklıma. Kendine uyulması için vardır diye.
Evet. O, ama nerelerde? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tayin ediyor onu. İmamdan önce hareket etme noktasında. Yani bunlar bellidir. İmamdan önce başını eğen, başını imamdan önce kaldıran bunları tayin ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Evet. Başının eşek başına çevrilmesinden sakınsın diyor.
Yani her türlü hareketi yaparsan...
Her türlü hareketinde imama uyamazsın.
Yani diyelim ki ellerini bağlarsan veya kaldırırsan onu yapsan doğru, yapmasan doğru diye dediğin zaman mı öyle çeviriyor?
Tabi bu cahilliktir. Yapsan da olur, yapmasan da olur değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle kılın diyor. Birileri çıkıyor ne diyor? Yapsan da olur, yapmasan da olur. Bu nasıl bir saçma söz?
Yani şu anda Hanefilerin çok yaptığı gibi mesela İmam Ali.
O da kabul olur diyor. Seninki de kabul olur diyor. O da kabul olur.
Daha
olur.
Daha öyle daha
öyle bunları şey, kabul edecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Ve Allah Azze ve Celle adına bu ümmete beyanda bulunan Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namazı benden nasıl gördüyseniz öyle kılın. Ha. Bir. İkincisi Huzeyfe radıyallahu anh birisinin namazı düzgün kılmadığını görüyor. Ve ona ne diyor biliyor musun? Şayet bu halde ölseydin, namazın bu şekilde devam ediyor halde ölseydin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini dışında bir din üzere ölürdün diyor. Yani biz peygamberin sünnetini bileceğiz ve ona muhalefet edeceğiz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bu yüzden İbn Ömer radıyallahu anh'a soruyorlar. Seferde diyor namazları bu nafileleri de kılsak ne olur diyor. O da diyor ki bunları terk etmek Allah Resulü'nün sünnetidir. Allah Resulü bunları seferde kılmadı. Kim sünnete muhalefet ederse küfre düşer diyor. Yani sünnete muhalefet kişiyi küfre düşürür. Hayatta yaşanmış bir örneği İbni Asakir'in Tarih-ı Dimaşk'ta rivayet ettiği İbnül Mübarek'in Kitab-ül Cihad'da rivayet ettiği şu hadistir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk esnasında binekler üzerindeler. Namazı diyor bineklerinizde kılın. Kılınacak olan bu namaz korku namazıdır. Korku namazını Allah Azze ve Celle Bakara 238-239. Ayetlerinde korku halindeyken binekli ve yaya olarak kılın. Güvene kavuştuğunuzda ise size daha önce nasıl öğretmişsek Allah'ı öylece anın diyor. Bakara 238-239. Ayetlerinde. Bu ayetlerin tefsiriyle diyorak. Namaz diyor bineklerinizde kılın. Bineklerde kılınacak diyor. Bir tanesi atlıyor hemen. Bineğinden ve yerde kılıyor. Ne için? Yerde kılarsam daha faziletli olur ümidiyle. Daha faziletli olur. Yerde kılarsam daha faziletli olur. Binek üzerindekinden daha faziletli olur diye atlıyor yerde kılıyor. Allah Resulü diyor ki sen diyor muhalefet ettin Allah da seni muhalif düşürsün. Ve o adam dinden çıkıyor öyle ölüyor. İrtidat ederek ölüyor. Yani sünnete muhalefet böyle basit bir şey değil. Ve şurada bahsettiğimiz kalbin Allah ile ilişkisini de yerle bir eden bir sözdür bu. Halk içerisinde onlar gibi fitne çıkmasın sözü ayrı bir bela. Halk arasında onlar gibi ne demek bu? Selef o kadar dikkatli ki bu noktada Süfyan-ı Sevri bir gün hırkasını ters giymiş gidiyor. Diyorlar ki yahu sen hırkanı ters giymişsin. Ne yaptın böyle falan diyor. Bakır he diyor. Doğru diyor. Ondan sonra çekiyor gidiyor. Yahu diyor değiştirmeyeceğim yani tekrar düzünü çevirmeyeceğim mi? Vallahi diyor ben bunu çıkarken Allah için giymiştim. İnsanlar beğensin diye giymemiştim diyor. Şimdi Allah için başladığım bir şeyi insanlar için değiştiremem diyor. Biz şimdi namazı Allah için mi kılıyoruz? İnsanlar beğensin diye mi kılıyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ihya edenlere vaadi nasıl gerçekleşecek? Ucuza ne var bu dünyada? 50 kişinin, sahabeden olan 50 kişinin ecrine nail olmayı vaat ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hangi günde? İnsanların sünnetlerden yüz çevirdiği bir günde ve sünnete sarılmanın bir kor parçasını tutar gibi olduğu günde. Sünnete sarılanların bu halde olduğu bir günde. Sen bunu fitne diyerek terk et. Böyle bir söz kullan. Başka bir şeye, başka bir yama bul. Şuna maslahat de, buna maslahat de. Hatta sapıklar öylesine şeyler söylüyor ki aklınız hayaliniz durur. Siz diyor namazın terkine diyor küfür diyorsunuz diyor. Yahu diyor siz bunu söylerseniz insanlar kaçar. Bu Allah Resulü'nün söylediği, sahabelerin üzerine icma ettiği bir şey. Dinin aslı. Allah Azze ve Celle'nin namaz kılmayandan kabul etmeyeceği bir dindir bu din. Böyleyken biz bunu gizleyecekmişiz. Ne için? Maslahat için. Böyle bir şey var mı? İnsanlar hedef olursa işte bunun adı riyadır. Riya da şirktir. Hele bu işin içerisine dinin rükünlerinin de artık makaslanması giriyorsa bundan Allah'a sığınırız. Maun suresi 4 ila 7. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarını önemsemezler. Kılsalar bile mürailik yaparlar. İyilik etmeye de engel olurlar. Riyakarlık, gösteriş yaparlar. Allah Azze ve Celle böyle namaz kılanlara ne diyor? Namaz kılmalarına rağmen riyakarlık ederler, namazlarını önemsemezler. İyilik etmeye de engel olurlar. Fitne derler, engel olurlar. Kendi kıldıkları namaz da insanlar beğensin için süslenmiş bir namazdır. Peygamberin öğrettiği şekiller makaslanmıştır ondan. Münafıkları da Allah Azze ve Celle şöyle niteliyor. Nisa suresi 142-143. Ayetlerinde. Münafıklar hilelerini Allah bozduğu halde Allah'a hile yapmaya kalkışırlar. Namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da çok az zikrederler. Müminler ile kafirler arasında mütereddittirler. Yani bir onlardan bir bunlardan. Ne tam olarak onlara ne de tam olarak bunlara temayül ederler. Allah kimi doğru yoldan saptırmışsa artık onun için hakka giden bir yolu asla bulamaz. Hadiste de şöyle buyrulur. Kıyamet gününde bir kimse bağırsakları dışarı sarkmış olarak cehenneme atılır. O kimse ateşin içinde bir değirmen taşı gibi döner durur. Orada kendisine sen iyiliği emredip kötülükten sakındırmıyor muydun denilir. Şu cevabı verir. İyiliği emrederdim ama kendim yapmazdım. Kötülüğü de yasak ederdim ama onu da kendim yapardım. Bu da yine amellerde ihlas gerektiğini bildiren naslardan birisi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Şimdi Fatiha suresinin son ayetinde buna tam bir delalet var. Yani ibadetin kabulünün Allah Azze ve Celle katında iki şartı vardır demiştik. Allah Azze ve Celle'nin gayril mağdubi aleyhim veleddalin diye buyurduğuna Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mağdubi aleyhim, kendilerine gazap edilenler, gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Dalin olanlar ise, yani sapıtanlar ise Hristiyanlardır. Yahudilerin özelliği nedir? Din hakkında bilgi sahibi olmaları, hatta bilgilerini böyle kıyas gibi yollarla, Allah'ın emretmediği şeyleri de üretip kıyaslarla dine bir takım hükümler eklemeleri, ama ne dinin aslıyla ne de kıyasla uydurdukları bu dinle asla amel etmemeleri. Örnek olarak her zaman şunu zikrediyoruz. Bugün Yahudilerin ahkam kitaplarında şöyle bir hüküm vardır. Cumartesi günü bisiklete binmek haramdır diye. Bunu araştırıyor araştırmacılar. Yani ne alaka? Bisiklete binmek nasıl haram olur diye. Bunun kökenini araştırdıkları zaman cumartesi günü onların yasak günü biliyorsunuz. Kutsal günleri. Dal kırmak yasak. Dal kırmak yasaklanıyor Tevrat'ta. Tevrat'ta bu yasağı gören Yahudi alimleri ne yapıyor? Ata binmeyi yasaklayalım biz. Ata binmek, cumartesi günü ata binmek haramdır diyelim diyorlar. Çünkü diyor ata binen dal kırar diyor. Atını kişelemek için dal kırar diyor. Bu hükmü icat ediyorlar. Bunlardan sonra gelen nesil de hocalarının kitaplarında atın yasaklandığını görünce at, bisiklet ata benzer. O halde cumartesi günü bisiklete binmek de yasak olsun diye bisiklete binmek haramdır diye hüküm koyarlar.
Dal kırmak serbest oluyor.
Dal kırmak unutuluyor gidiyor şimdi. Şimdi bu dine de kıyasla buna benzer şeylerle hiç aslı olmadığı halde bir takım hükümler koyanlar bu hale düşmüş durumdalar. Her neyse konumuz şu aslında. Yahudiler bu şekilde kendilerine dinlerini zorlaştırmışlar. Hükümler icat etmişler ama amel etmemişler. Bu sebeple gazaba uğramışlar. Hristiyanlar dallinlerdir. Yani sapıtanlardır. Onlar da ilimsiz olarak ibadet etmişlerdir. Mesela Hadid suresi 27. ayetinde Biz kendilerine farz kılmadığımız halde, kendilerine yazmadığımız halde ruhbanlık icat ettiler. Onu da ne yapmadılar? Hakkıyla yerine getiremediler zaten diyor. Allah Azze ve Celle'nin farz kılmadığı şeyleri neden yapıyor bunlar? Cahilliklerinden dolayı. Ruhbanlığa çekiliyorlar. Dünyadan ele tek çekiyorlar. İlimsiz bir şekilde Allah'ın emretmediği şeylerle Allah'a yakınlaşmaya çalışıyorlar. Yani birisinde amel yok, ilim var. Birisinde de ilim yok, amel var. Ve ne diye dua ediyoruz? İhtinas sıratal mustakim. Ey ya Rabbimiz, bizi dosdoğru yola ilet. Yani bilgisiyle, bilerek, delille amel eden ama amel eden. Amelinde de Allah'a ihlaslı olanlardan eyle bizi diyoruz. Fatiha suresiyle bu duada bulunuyoruz. Şimdi buradan işte bu kabul şartı, iki kabul şartı Fatiha suresinin bu ayetinden anlaşılıyor. Nasıl? Yahudilerin bildikleri halde amel etmemeleri neyi gösterir? Onlarda ihlas olmadığını. Çünkü ihlaslı bir kimse bildiğiyle amel eder. Değil mi? İhlas olmadığı için onların amelleri, bilgileri, bilgi de, ilim de bir ameldir Allah katında. Fakat ihlas olmadığı için bu ilmin faydasını ne yapamıyorlar? Göremiyorlar. Allah Azze ve Celle onları Cuma suresinde kitap yüklü eşekler olarak vasıflıyor bu yüzden. Kitap yüklü eşekler olarak vasıflıyor. Hristiyanlar ise ihlas var, amel etmek istiyorlar, ibadet etmek istiyorlar ve yapıyorlar da bunu. Ama bilmeden yapıyorlar, delilsiz yapıyorlar. Bu sebeple Allah Azze ve Celle katında ihtinas sıratel müstakim diye dua ediyoruz. Sırat-ı müstakim üzere olabilmek için bu iki şartı yerine getirmek zorundayız. Allah'a has kılmak ve bunu delil üzere yapmak. Resul'ün öğrettiği şekilde, Resul'ün meşru kıldığı şekilde yapmak. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri bu iki şarta tüm açıklığıyla işaret etmişlerdir. Fudayl bin İyad, Allah rahmet eylesin, hanginizin en güzel amel işleyeceğini denemek için ayetini açıklarken Mülk suresi 2. ayetini şöyle diyor. Yani en halis ve en doğru amel kastedilmiştir. Zira amel ihlaslı olup doğru olmazsa kabul edilmez. Doğru olur da ihlaslı olmazsa, halis olmazsa yine kabul edilmez. Halis olmaz sadece Allah'a has kılınması, doğru olması ise sünnete uygun yapılmasıdır. İbn-i Kayyım ibadet amellerini dört kısma ayırarak şöyle demiştir. Bu amellerin biri makbul, üçü merdut, reddedilmiştir. Makbul olan Allah için halis kılınıp sünnete uygun olandır. Reddedileni ise bu iki vasfın bulunmadığı veya ikisinden birinin bulunmadığı. Yani dört türlü amel dedik. Kabul edileni sünnete uygun ve ihlaslı olan, Allah Azze ve Celle'ye halis kılınan. Reddedilen ise üç tanedir diyor. Birisi ihlaslı olan ama doğru olmayan, sünnete uygun olmayan. İkincisi doğru olan ama ihlaslı olmayan. Üçüncüsü ne ihlası ne de doğruluğu olmayan amel. Bu üçü merdut, şu biri makbul. Allah'a halis olacak ve doğru olacak. Peygamberin öğrettiği şekilde olacak. Allah Subhanehu ve Teala'nın sevdiği amel ancak emri üzere yapılan ve kendisinin rızası gözetilerek yapılandır. Bunun dışındaki amelleri sevmez. Bilakis sahiplerine öfkelenir, gazaplanır. Son iki cümle inşallah. Şevkani de ihlas hakkında şöyle der. Niyette ihlas, ibadetin sadece Allah rızası için halis olarak yapılması, ibadette Allah ile beraber hiç kimsenin ortak edilmemesidir. Bu da ancak duanın, seslenmenin, yardım talebinin, ümidin, iyiliği celp yani iyiliği elde etme ve kötülüğü def etme isteğinin sadece Allah'tan yapılıp başkasından veya başkası için yapılmamasıdır. Sünnete ittibayı da şu sözleriyle pekiştirir. Bütün iyilikler kitap ve sünnettedir. Bize dünyada insanların en zahidi, ahirette en çok yöneleni ve görünüşte Allah'tan en çok korkanı tarafından getirilse dahi kitap ve sünnetin dışına çıkan hiçbir şeyde hayır yoktur. Yani görünüşte çok ihlaslı, çok zahit bir kimse tarafından da getirilmiş olsa kitap ve sünnetin dışına çıkılan hiçbir şeyde hayır yoktur. Zira muhakkak ki nebevi yolda yürümek dışında züht yoktur. Sırat-ı müstakim yolunu tutandan başkası için de takva ve huşu söz konusu değildir. Evet. Allah izin verirse önümüzdeki hafta ibadet çeşitleri nelerdir? İnsanın Allah Azze ve Celle'yi birlemesi gereken şeyler nelerdir? Ve tevhidi bozan şeyler işlemeye çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyke.